Ayrım 11.
Keşke, oh keşke okullar bu tarif ettiğin gibi olsaydı. Bu modele yaklaşan bazı okullar var. Var mı? Evet, Ruth Steiner'in yazdıklarını oku. Steiner'in geliştirdiği Waldorf okulunun metotlarını araştır. Bu okul hakkında bilgin var. Bu bir reklam mı? Bu bir gözlem. Waldorf okulları hakkında çok şey bildiğimi biliyorsun, değil mi? Biliyorsun. Tabii ki biliyorum. Yaşamındaki her şey sana hizmet verdi. Seni bu noktaya getirdi. Seninle bu kitabın başından itibaren konuşmaya başladım. Seninle bağlantıların ve deneyimlerin aracılığıyla yıllardır konuşuyorum. Waldorf okulunun en iyi olduğunu mu söylüyorsun? Hayır, işe yarayan bir model olduğunu söylüyorum. Sadece bir örnek. Toplumunuzda çok az sayıda olan örnek okullardan biri. Eğitimi bilginin yanı sıra bilincin gelişmesine de odaklanarak vermeyi başaran bir model. Evet, benim de yüreğimle onayladığım bir model. Waldorf okulu ile diğer okullar arasında çok fark var. Bir örnek vereyim, basit bir örnek. Waldorf okulunda ilkokul ve ortaokul boyunca sınıf aynı öğretmenle ilerliyor. Bizde ise her yıl öğretmen değişiyor. Uzun yıllar boyu süren birliktelikte çocuklarla öğretmen arasında olan bağın gücünü düşünebiliyor musunuz? Değerini görebiliyor musunuz? Öğretmen çocuğu kendi çocuğu gibi yakından tanıyor. Çocukla öğretmen arasında güven ve sevgi oluşuyor. Geleneksel okullarda güven ve sevginin gelişme ortamına rastlamak mümkün değildir. Çocuklar ortaokuldan mezun olduktan sonra öğretmen yeni bir grup çocukla birinci sınıftan itibaren öğretmeye başlıyor. Bir Waldorf öğretmeni kariyeri boyunca sadece 4 ya da 5 grup öğrenciyle çalışabiliyor. Öğretmenler çocukların yaşamında tarifi zor bir rol oynuyor. Bu eğitim modeli insan ilişkilerinin, yakınlaşmanın ve sevginin çocuğun yaşamındaki önemini vurguluyor. Bu kavramlar da bilgi kadar önemli değil mi? Sanki evin dışında verilen ev eğitimi gibi. Evet, iyi bir model. Başka iyi modeller de var mı? Evet, gezegeninizde eğitimle ilgili biraz gelişme gösteriyorsunuz ama çok yavaş. Devlet okullarında amaç belirlemeye ve yetenekleri geliştirmeye yönelik program çalışmaları bile büyük tepkilerle karşılaşıyor. İnsanlar bunu tehlikeli ya da etkisiz olarak görüyor. Çocukların sadece bilgi kazanmalarının yeterli olduğunu savunuyor. Eğer gerçekten istediğinizi söylediğiniz bir yaşam kalitesine erişmek istiyorsanız, eğitim sistemi değişiklik yapmanız gereken alanlardan biri. Evet, politika alanı da değişmesi gereken bir diğer alan galiba. Kesinlikle. 10. Bu konu hakkında konuşmayı bekliyordum. Önce politika konusunda basit gibi görünen bir soru sorabilir miyim? Hiçbir soru basit değildir. Sorular insanlar gibidir. Bu iyi, pekala işte sorum. Dış politikanın kendi ülkenizin çıkarları doğrultusunda yapılması yanlış mıdır? Hayır, öncelikle benim bakış açımdan hiçbir şey yanlış değildir. Ama bu terimi ne amaçla kullandığını anlıyorum. Bu yüzden sizin terminolojinizle konuşacağım. Ben yanlış sözcüğünü olmak istediğinize hizmet etmeyen anlamında kullanıyorum. Doğru ve yanlışı daima bu anlamda kullandım. Gerçekte ise doğru ve yanlış yoktur. Bu anlamda hayır, dış politika kararlarınızı kendi çıkarlarınıza göre almanızda bir yanlış yoktur. Yanlış olan böyle yapmıyormuş gibi davranmanız. Bunu bütün ülkeler yapıyor şüphesiz. Bir nedenle bir konu hakkında uygulama ya da uygulamama kararları alıyorsunuz. Sonra bu kararlarınız ve uygulamalarınız için başka nedenler gösteriyorsunuz. Neden? Neden ülkeler böyle yapıyor? Çünkü devletler dış politika kararlarının gerçek nedenini halka söylerlerse halkın desteğini alamayacaklarını biliyor. Bu bütün devletler için geçerli. Aldatmak devletin bir parçasıdır. Çünkü çoğu insan bu şekilde yönetilmeyi seçmeyecektir. Bir kısım insan da hiçbir şekilde yönetilmeyi istemeyecektir. Devletler kararların onların iyiliği doğrultusunda alındığı konusunda ikna edici olmadıkça. Bu epey çaba gerektiriyor. Çünkü halkın çoğu devletin aptallığını açıkça görüyor. Devletler en azından halkının sadakatini yitirmemek için yalan söylemek zorundalar. Devletler bir aksiyonun doğruluğunun mükemmel bir örneği. Büyük yalan söylersen, uzun zaman söylersen yalan gerçek olur. Gücü ellerinde tutanlar ise asla bu gücü nasıl elde ettiklerini halkın bilmesini istemez. Konumlarını korumak için neler yaptıklarını ve neler yapabileceklerini de. Gerçek ve politika asla bir arada olamaz. Çünkü politika istenen sonuca ulaşmak için sadece gereken kadarını en uygun yolla söyleme sanatıdır. Her politika kötü değildir. Ama politika sanatı pratik sanattır. İnsan psikolojisinin önemini bilir. Çoğu insanın kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği gerçeğini bilir. Bu yüzden politika gücü elinde tutanların kendi çıkarlarını sizin çıkarlarınızmış gibi yutturma sanatıdır. Devletler bu yüzden insanlara bir şeyler veren programlar hazırlamakta ustadır. Eskiden devletlerin fonksiyonları sınırlıydı. Sadece korumak ve kollamak amacını taşıyordu. Daha sonra birileri bu göreve bakıcılığı da ekledi. Devletler halkın güvenliğini, koruma ve kollamanın yanı sıra ihtiyaçlarını da karşılayan baba rolüne büründükçe toplumu korumak yerine yaratmaya başladı. Ama devletler halkın istediğini yapmıyor mu? İnsanların toplumsal ölçekte kendi ihtiyaçlarını karşılayacakları mekanizmayı sağlamıyor mu? Örneğin Amerika'da insan yaşamının onuruna, bireysel özgürlüğe, imkan yaratmanın önemine, çocukların korunmasına çok yüksek değer veririz. Bu nedenle devletten yaşlıların üretim dışı yıllarında onurla yaşayabilmesi için program yaratmalarını istedik. Herkes için eşit iş ve barınak imkanları istedik. Bizden farklı olanlar ya da hayat stillerini onaylamadığımız insanlar için bile, çocukların büyüklerin esiri haline dönüşmemesi için çocuk çalıştırma yasaları yaptık. Çocuklu ailelerin temel ihtiyaçlarını karşıladık. Onları yiyeceksiz, giyeceksiz ve barınaksız bırakmadık. Bütün bu yasalar toplumumuzu yansıtıyor. Ama insanların ihtiyaçlarını karşılarken onların onurlarını çalmamaya dikkat etmelisiniz. Bireysel yaratıcılığı, insanların kendi güçlerini kullanmalarını teşvik ederek kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabileceklerini de görebilirler. Sizler sadece bir uçtan diğer uca gitmeyi biliyorsunuz, ya devletin her şeyi üstlenmesini istiyorsunuz ya da tüm hükümet programlarını yok etmek ve tüm yasaları ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Evet, toplumda kendini geçindiremeyen birçok insan varken olanaklar rutin olarak itibarlı insanlara sunuluyor. Ev sahipleri çok çocuklu ailelere evlerini kiralamıyor. Şirketler kadınların yükselmesine izin vermiyor. Adalet statüye göre işliyor. Önleyici sağlık bakımı sadece yeterli geliri olanlara veriliyor. Ayrımcılık ve eşitsizlik her alanda büyük boyutta var. Devletler halkın vicdanının yerini mi almalı? Hayır, devletler halkın vicdanının sesli ifadesidir. Halk devlet aracılığıyla toplumun hastalıklı yönlerini düzeltmeyi istiyor ve umuyor. İyi ifade ettin. Fakat tekrar edeyim. İnsanların nefes almalarını bile garantilemeye çalışarak kendinizi yasalara boğmayın. Ahlakı yasalarla oluşturamazsınız. Eşitliği zorla sağlayamazsınız. İhtiyacınız olan şey kolektif bilinç uygulayıcısı değil, kolektif bilinç değişimidir. Davranış ve tüm yasalar, tüm hükümet programları varlığınızdan kaynaklanmalı. Kim olduğunuzun gerçek yansıması olmalı. Toplumumuzun yasaları bizi yansıtıyor. Yasalarımız herkese Amerika budur, Amerikalılar budur diyor. İyi örneklerde belki ama sıklıkla yasalarınız gücü elinde tutanların sizin olmanız gerektiğini düşündükleri ama olmadığınız şeylerin göstergesi. Elit azınlık yasalarla cahil çoğunluğu yönlendiriyor. Aynen böyle. Bunda yanlış olan ne? Eğer aramızdaki en iyi ve en zekiler toplumun ve dünyanın sorunlarıyla ilgileniyor ve çözümler öneriyorsa bu çoğunluğa da hizmet etmiyor mu? Bu azınlığın niyetine ve açıklığına bağlı. Genellikle çoğunluğa kendilerini yönetmeye izin vermek onlara verilebilecek en iyi hizmettir. Anarşi, bu asla yürümez. Devlet tarafından ne yapmanız gerektiği söylendiği sürece gelişemez ve büyük olamazsınız. Yasaların toplumun büyüklüğünün aynası olduğu da söylenebilir. Büyük toplumlar büyük yasalar yaparlar ve çok az yasa. Çünkü büyük, gelişkin toplumların çok az sayıda yasaya gereksinimi vardır. Ama gerçekten yasasız toplumlar ilkel toplumlardır. Yasalar haklıyı korumak için yapılır. Hepimizin uzlaştığı bir davranış biçimi olmazsa nasıl birlikte yaşayabiliriz? Davranış kodlarının, uzlaşmanın olmadığı bir dünyayı önermiyorum. Kodlarınızın ve kurallarınızın yüksek anlayışa dayandığı, öz çıkarların daha net tarifinin olduğu bir toplum yaratmanızı öneriyorum. Yasalarınızın çoğu güçlülerin haklarını koruyor. Örneğin yasa bazı tür bitkileri, hemp, Hint keneviri yetiştiremeyeceğinizi ve kullanamayacağınızı söylüyor. Gerekçe olarak da sağlığınız için iyi olmadığını gösteriyor. Hemp, marijuana'nın İngilizce adı, çevirenin notu. Ama aynı devlet bir başka bitkiyi, tütünü yetiştirmenize izin veriyor. Sağlığınıza iyi geldiği için değil. Hatta devlet tütünün sağlığa zararlı olduğunu söylüyor. Uzun zamandır yaygın olarak içildiği için yetiştirilmesine karşı çıkılmadığını söylüyor. İlkinin yasaklanıp ikincinin yasaklanmamasının gerçek nedeni sağlık değil, ekonomi ve güç. Yasalarınız bu yüzden toplumun düşünce ve arzularının değil, gücün kimde ve nerede olduğunun yansıması. Haksızlık ediyorsun. Çelişkilerin çok belirgin olduğu bir konuyu seçtin. Çoğu durumlar böyle değil. Tam aksine çoğu durumlar böyle. Öyleyse çözüm ne? Mümkün olduğunca az yasalar yapmak. Yasalar aslında sınırlardır. Hint kenevirinin yasaklanmasının görünürdeki nedeni sağlık. Gerçekte ise sigaradan ya da alkolden daha çok sağlığa zararlı değil ve bağımlılık oluşturma riski çok daha az. Oysa sigara ve alkol yasayla korunuyor. Öyleyse neden yetiştirilmesine izin verilmiyor? Çünkü yetiştirilirse pamuk üreticilerinin, naylon ve rayon üreticilerinin, ağaç ürünlerinden para kazanan insanların yarısı işlerinden olacaklar. Hemp, Hint keneviri, gezegeninizdeki en kullanışlı, en güçlü ve dayanıklı bitkilerinden biri. Lifi birçok doğal ve sentetik kumaştan çok daha sağlam, ipi çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü. Yetiştirilmesi çok kolay. Her yıl üzerinde dünyada ormanların yok oluşuyla ilgili yazılar okuduğunuz gazete kağıtları için yüz binlerce ağaç kesiliyor. Kanabis ya da hemp dediğimiz marihuana kağıdı ağaçtan yapılan kağıttan hem daha ucuz hem daha dayanıklı. Üstelik kağıt yapmak için tek bir ağacı bile kesmek zorunda değilsiniz. Hemp birçok ham materyalin yerini onda bir maliyetle alabilir. Tıp alanında da birçok derde deva sentetik ilaçlardan çok daha etkili. İşte sorun burada. Bu mucizevi bitkinin yetiştirilmesine izin verilirse bazıları para kaybedecektir. Bu yüzden ülkenizde marihuana yasal değil. Aynı nedenle ucuz elektrikli araba, ucuz sağlık yöntemleri, evlerde solar ısının ve solar gücün kullanımı bir türlü yaygınlaştırılamıyor. Tüm bunları gerçekleştirmenin yıllardır bilgisine de teknolojisine de sahipsiniz. Peki neden bunlara sahip değilsiniz? Kimlerin bundan para kaybedeceğine bakın. Yanıtı bulacaksınız. Çok gurur duyduğunuz büyük toplumunuz bu mu? Sizin uygar toplumunuzun herkesin yararını düşünmesi için daha çok gürültü yapmanız, sesinizi duyurmanız gerek. Toplumun yararı, kolektif yarar gibi sözler söylendiğinde komünizm çığlıkları atılıyor. Toplumunuzda çoğunluğun yararlanacağı bir şey birileri için büyük karlar sağlamıyorsa, çoğunluğun yararı görmezden geliniyor. Bu sadece sizin ülkeniz için değil, dünya için geçerli. İnsanlığın cevap vermesi gereken soru, toplumun çıkarı, öz çıkarın yerini alabilir mi? Alabilirse nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğunluğun yararını yasalarla korumaya çalışıyorsunuz ve başarısızlığa uğruyorsunuz. Ülkeniz dünyanın en zengin, en güçlü ülkesi ve bebek ölüm oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Neden? Çünkü fakir halk kaliteli doğum öncesi ve doğum sonrası sağlığı için maddi imkanlara sahip değil. Toplumunuzu yönlendiren temel güdü ise yüksek kar. Ülkenizde bebek ölümünün diğer endüstriyel ülkelere göre daha yüksek oranda olması sizi rahatsız etmeli ama etmiyor. Bu sadece başarısızlığınızın bir örneği. Sizin toplum olarak önceliklerinizin nerede olduğunu gösteriyor. Diğer ülkeler hasta, yoksul, özürlü ve yaşlıların bakımlarına önem veriyor. Siz ise zengin, etkili ve güçlüler için olanaklarınızı sunuyorsunuz. Amerikalıların %85'i yoksulluk içinde yaşıyor. Yaşlı ve yoksul Amerikalıların çoğu yerel devlet hastanelerinin acil servislerini biraz tıbbi yardım alabilmek için aile doktoru servisi olarak kullanıyor. O da en zorunlu koşullardı. Koruyucu sağlık için hiçbir ilgi ve yardım göremiyor. Parası olmayanlarla uğraşmakta kar yok. Yani kullanılma tarihleri geçmiş. Ve bu sizin büyük uygar toplumunuz. Çok karamsar bir tablo çiziyorsun ama Amerika yoksul toplumlara diğer ülkelerden çok daha fazla yardım ediyor. Görünüşte öyle. Oysa Amerika'nın yıllık gelirinden ayırdığı yardım fonunun oranı birçok küçük ülkelerin yardım fonu oranlarından çok daha az. Kendi kendinizi kutlamadan önce dünyaya bir baksanız iyi olur. Eğer yapabileceğinizin en iyisi buysa öğreneceğiniz çok şey var. Ziyankar, yozlaşmış bir toplumda yaşıyorsunuz. Her şeyi mühendislerinizin planlı yok ediş dedikleri sisteme göre inşa ediyorsunuz. Arabalarınız 3 misli daha pahalı, 3'te 1 az ömürlü. Giysileriniz 10. giyişten sonra dökülüyor. Raflarda dayanıklılık süresi uzun olsun diye yiyeceklerinizi kimyasal maddelerle dolduruyorsunuz. Bu yaşamınızı kısaltsa bile. Sporcularınıza, takımlarınıza saçma sapan çabaları için dudak uçurtan maaşlar veriyor, öğretmenlerinizi, sizi öldüren hastalıklarınıza çare bulmaya çalışan araştırmacılarınızı para için yalvartıyorsunuz. Her gün süpermarketlerinizde, restoranlarınızda, evlerinizde dünyayı besleyecek kadar yiyeceği çöpe atıyorsunuz. Bu ziyankarlık sadece ülkenize mahsus değil. Yüreği acıtan bu davranış biçimi dünyada salgın bir hastalık. Her ülkede yoksul halk sadece canlı kalabilmek için çöplükleri karıştırırken güçlü azınlık paralarını açgözlülükle yığıyor. Daha da artırmaya çalışıyor, ipek çarşaflarda uyuyor ve her sabah altından yapılmış musluklarını çeviriyor. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocuklar gözyaşı döken annelerinin kollarında ölürken kendi ülkelerinin liderleri ülkelerine gelen bağışların ve yiyeceklerin açlıktan ölmek üzere olan halklarına ulaşmasını binbir politik dümenle önlüyor. Kazancı kendi özel hesaplarını aktarıyor. Hiç kimsenin gücü bu koşulları değiştirmeye yetmiyormuş gibi görünüyor. Gerçekte sorun gücün yetmemesi değil, iradenin ve isteğin olmaması. Başkalarının ihtiyaçlarına da kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak kadar duyarlı olmadığınız sürece de bu böyle devam edecektir. Peki neden bir şeyler yapmıyoruz, neden devam etmesine izin veriyoruz? Çünkü umursamıyorsunuz, aldırmıyorsunuz, şefkatten yoksunsunuz, tüm gezegen bilinç krizi içinde. Birbirinizle ilgilenmeye karar vermelisiniz. Soracağım soru pek kalpsizce görünecek ama neden aile üyelerimizi de sevemiyoruz? Kendi aile üyelerinizi kendinizce seviyorsunuz. Sadece aile üyelerinizin kimler olduğu konusunda sınırlı bakış açınız var. Kendinizin insanlık ailesinin bir parçası olduğunuzu görmüyorsunuz. Bu yüzden insanlık ailesinin sorunları da sizin sorunlarınız olmuyor. Dünya insanı bakış açısını nasıl değiştirebilir? Neyi değiştirmek ve görmek istediğinize bağlı. Acıyı, ıstırabı nasıl ortadan kaldırabiliriz? Aranızdaki ayrılıkları ortadan kaldırarak, yeni bir dünya modeli yaratarak, yeni düşüncenin çerçevesini çizerek, yani şimdiki dünya görüşünüzden radikal bir biçimde vazgeçerek, şu anda dünyayı jeopolitik anlamda her biri ayrı, birbirinden bağımsız ülkeler topluluğu olarak görüyorsunuz. Bu bağımsız ülkelerin iç sorunları ne kadar büyük olursa olsun, bütünün sorunları olarak değerlendirilmiyor. Ta ki diğer grupları ya da o grubun en güçlü üyelerini de etkileyene kadar. Eğer daha büyük grubun kaybedeceği bir şey yoksa, bir grubun canı cehenneme diyorsunuz. Çünkü kimse grubun bir parçasının yaşadığı sorunlara aldırmıyor. Her yıl binlerce kişi açlıktan kırılıyor. Yüzlerce kişi iç savaşlarda ölüyor. Despotlar bölgeleri yağma ediyor. Diktatörler ve silahlı kuvvetleri tecavüz ediyor, soyuyor, öldürüyor. Rejimler halkı en temel insan haklarından yoksun bırakıyor. Ve geride kalan dünya parmağını kımıldatmıyor. Başkalarının iç işlerine müdahale etmemek adına. Ama sizin çıkarlarınız, sizin yatırımlarınız, sizin emniyetiniz, sizin yaşam kaliteniz tehlikeye giriyorsa, ülkenizi ayaklandırıyor, diğer ülkeleri peşinizden sürüklemeye çalışıyor ve o bölgeye koşuyorsunuz. Sonra da büyük yalanınızı söylüyorsunuz. Bu müdahaleyi insanlık adına yaptığınızı, o bölgenin zavallı insanlarına yardım etmek için yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekte ise sadece kendi çıkarlarınızı koruyorsunuz. Kanıtı mı? Çıkarınızın olmadığı bölgelerle ilgilenmiyorsunuz bile. Dünyanın politik makinesi öz çıkarlar üzerine çalışıyor. Yeni olan ne söylüyorsun? Dünyanın değişmesini istiyorsanız yeni bir şeyler yaratma zorundasınız. Başkalarının çıkarlarını da kendi çıkarlarınız olarak görmeye başlamalısınız. Bu ancak global gerçeğinizi yeniden oluşturmanızla ve kendinizi bu gerçeğe uygun yönetmenizle mümkün. Tek dünya devletinden mi bahsediyorsun? Evet. 11. İkinci kitapta gezegenin jeopolitik sorunlarına gireceğini söylemiştin. Ama senin bu tartışmaya gireceğini düşünmemiştim. Dünyanın kendisini kandırmasına son vermesinin zamanı geldi. İnsanlığın tek sorununun sevgisizlik olduğu gerçeğine uyanmasının zamanı geldi. Sevgi hoşgörüyü doğurur, hoşgörü barışı doğurur. Hoşgörüsüzlük savaş üretir. En katlanılmayacak koşullara bile duyarsızca bakar. Sevgi duyarsız olamaz, duyarsız olmayı bilemez ki. İnsanlık için sevgi ve duyarlılık hissetmenin en hızlı yolu, tüm insanlık ailesini kendi aileniz olarak görebilmektir. Tüm insanlık ailesini kendi aileniz olarak görebilmek için en hızlı yol, ayrılığa son vermektir. Dünyanızdaki tüm ayrı ülkeler birleşmeli. Birleşmiş Milletlerimiz var. Güçsüz ve iktidarsız olan Birleşmiş Milletleriniz. Bu kurumun işleyebilmesi için yeniden yapılanması gerek. Bu imkansız değil ama zor ve çetrefilli. Pekala, sen ne öneriyorsun? Benim bir önerim yok. Sadece gözlemliyorum. Bu diyalogda sen bana yeni seçimlerinizin ne olduğunu söyle, ben de bunları gerçekleştirmek yolunda gözlemlerimi paylaşayım. Gezegeninizdeki insanlarla ülkeler arasındaki ilişkilerinizde şimdi neyi seçiyorsunuz? Senin sözlerini kullanacağım. Eğer yapabilseydim, insanlık ailesi için hepimizin sevgi ve duyarlılık gösterebilmesini isterdim. Bu seçimle yeni bir politik dünya toplumunu oluştururdunuz. Her ülkenin dünya ile ilgili eşit söz hakkı olurdu ve her ülke dünya kaynaklarından eşit oranlarda pay alırdı. Bu asla yürümez. Güçlü ülkeler zenginliklerini, güçlerini ve kaynaklarını güçsüz ülkelerle asla paylaşmazlardı. Neden paylaşsınlar ki? Çünkü bu onların en yüksek öz çıkarlarına hizmet ediyor. Bunu göremezler. Ben de görebildiğimi sanmıyorum. Eğer ülkenizin ekonomisine her yıl milyarlarca dolar kazandırabilseydiniz, bu dolarları açı beslemek, giydirmek, barındırmak, yaşlılara güvence sunmak, daha iyi sağlık koşulları yaratmak ve herkes için daha onurlu bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmak, ülkenizin öz çıkarlarına en iyi hizmeti vermek olmaz mıydı? Bu ancak yoksullara yardım edebilmek için orta sınıf ve zengine bedel ödetmekle olabilir. Bir yandan da ülke çökmeye devam ediyor, suç dalgası ülkeyi kasıp kavuruyor. Enflasyon insanların birikimlerini silip süpürüyor. İşsizlik yukarılara tırmanıyor. Devlet gittikçe büyüyor ve semiriyor. Okullarda prezervatif dağıtıyorlar. Radyo talk showcusu gibi konuşuyorsun. Evet, ama çoğu Amerikalı böyle düşünüyor. Çok miyop gözlerle bakıyorlar. Eğer her yıl milyarlarca dolar sisteminize geri girse ve bu para yaşam standartlarını iyileştirmek için kullanılsa, suç nedenlerinin ortadan kalkacağını göremiyorlar mı? Dolarlar ekonominize geri pompalansa, yeni iş olanaklarının mantar gibi çoğalacağını görmüyor musunuz? Böylece devletinize de yapacak daha az şey kaldığı için küçülmesi kolaylaşacaktır.